Ayrım 4.
Koca Neyzen insana gariplik telkin eden o atmosfer içinde bile şakadan vazgeçmiyordu. İkinci ziyaretimde onu içerlerde bir pavyonun ferah, aydınlık bir odasında, karyolasında bağdaş kurmuş, karşısında don gömlek, ellerini divan durur gibi kavuşturmuş bir deliyle neşeli konuşurken buldum. Beni görünce maruf jestiyle gözlerini kapayıp dudaklarını büzerek uzun bir "oo" ile karşıladı ve sonra "gel bakalım katibi hususiyetim" diye yerinden davranır gibi bir hal aldı. Tabii süratle yanına giderek kalkmasına mani oldum. O sırada don gömlekli zat kenardaki iskemleyi yanıma getirerek "buyurun efendim, safa geldiniz" dedi. Oturdum. Doğrusunu itiraf etmek lazım gelirse garip bir ürküntünün tesiri altındaydım. Akıl hastanesi pavyonlarını kucaklayan geniş bahçeden geçerek Neyzen'in yanına gelinceye kadar bir sürü don gömlekli, bir kısmı da pijamalı hastalar arasında süzülmüştüm. Sırtlarında deve tüyü renginde birer pelerin olan bu hastaların gerçi serbest dolaştıklarına göre zararsız olmaları lazımdı. Fakat yüzüme bakışlarında aşikar bir gayri tabiilik sezinlediğim için her an birisinin üstüme atılacağını vahmederek ilerliyordum. Neyzen'in pavyonunu bulmak için bunlardan birisine yol sormak zorunda da kaldım. Cevap verecek yerde yüzüme dik dik baktığını görünce adımlarımı bu sebepten daha sıklaştırmış ve insiyakımla önünde bir kademe oturan pavyonu da dar bulmuştum. Bunun da kapısı kilitliydi. Adam, "evet Neyzen baba burada" deyince geniş bir nefes aldım. Fakat bu da pek kısa sürmüştü. Kapıyı açıp "işte şu oda" diye gösterdiği sırada antrede bağırıp çağıran bir sürü hastalar görerek bir tereddüt vakvesi daha geçirdim. Bunda da haksız olmadığımı sonradan Neyzen söylemişti. Çünkü bu hastalardan bazıları sık sık gömlek giydirilerek karyolasına bağlanan fasileden kriz geldiği zaman zırdeli vaziyetini alan zavallı hastalardanmış. Neyzen'in odasında bana iskemle ikram eden don gömlekli zat bile zaman zaman hatırı sayılır krizler geçirirmiş. Fakat çok şükür ziyaretimin devam ettiği müddetçe Neyzen'e muti, işgüzar bir oda hizmetçisi durumunu muhafaza etti. Neyzen onu bana şöyle takdim etmişti. "Meşhur Napolyon Bonaparte, fakat şimdi gönüllü olarak benim hizmetimde bulunuyor. Eksik olmasın. Sobamı yakar, çayımı pişirir, misafirlerimi karşılar. Allah razı olsun" demek için başımı arkaya çevirince ne görsem beğenirsiniz. Zavallı adam soba küreğini kılıç gibi yanına sarkıtmış, bir elini Napolyon'un meşhur resminde olduğu gibi göğsüne sokmuş, gözleri bir noktaya dikili durmuyor mu? Gülmek mi, acımak mı lazım tayine çalışırken Neyzen, "Bonaparte kendine gel" diye bağırdı. Adamcağız rüyadan silkinir gibi küreği yerine koydu. Meğer o halde bir iki dakika bırakılsa Napolyon'un Saint Helen adasında dalgalara hitap eden şiirini okumaya başlar ve çok kere şiirin sonuna gelmeden ağzından köpükler saçarak krizi tutarmış. Haftada 3 gün ziyaretine gide gele ilk zamanlar ürkerek girdiğim akıl hastanesine bende de alışkanlık hasıl olmuş, önünden gelip geçtiğim hastalar da artık beni tanımıştı. Havanın müsait olduğu günlerde Neyzen'le bahçenin bir köşesine çekilir, anlattıklarını not etmeye çalışırdım. Yanımıza yaklaşanlar olursa Neyzen bir el işaretiyle onları hemen uzaklaştırırdı. Onun bütün hastalar üzerinde kendine mahsus otoritesi olduğunu anlıyordum. Kimine bir iki kelimeyle iltifat eder, bazılarını da bence hiç sebep yokken azarlar ve yanından kovardı. Bir gün dayanamayarak sormuştum. "Üstad, zavallı bir şey yapmadı, neden azarladın?" Gözlerini yumarak eliyle "dur" der gibi bir işaret yaptı ve sonra "sen bilmezsin" diye anlatmaya başladı. "Ben bunların hepsini tedavi eden doktordan daha iyi tanırım." Sessiz sedasız efendi efendi yanımıza yaklaşan o zavallı yok mu? "Eğer bir parça yüz versem en hafifi suratına bir tükürük atarak seni şaşırtır. Belki de korkutur. Bir daha not almaya gelmezsin. Bunların ilacı şuursuzca hareketlerini vukuundan evvel önlemektir. %90'ı gardiyanların sert ve katı ihtarına alışıktır. Etrafı yumuşak görünce hiç sebepsiz zıvanadan çıkıyorlar. Hakikaten Neyzen akıl hastalarına kendince teşhis koymakta ve onları temayüllerine göre idare etmekte büyük bir ihtisas sahibi görünüyordu. Bilhassa kendi yattığı koğuştaki hastalar üzerindeki otoritesi gözümden kaçmayacak derecede bariz idi. Ekserisinin Neyzen tarafından konulmuş isimleri vardı ve onlar üstadın Davudi sesiyle isimleriyle çağrıldığı zaman gerçekten aynı şahısmış gibi kemali ciddiyetle odasına girerler ve Neyzen'le akıllı uslu konuşurlardı. Hele Napolyon Bonaparte, onun sanki emir eriydi. İkindi vakti olunca üstad bilhassa ona seslenir ve çayı demlemesini isterdi. Bir de General de Gaulle vardı ki Napolyon onu görünce adeta sinirlenir, yanına sokulduğunu bile istemezdi. Pek neşeli olduğu günler Neyzen ikisini bil iltizam karşılaştırır, otoritesini kullanarak münakaşaya tutuştururdu. De Gaulle hakiki general gibi uzun boylu, mütazım görünüşlü bir adamdı. Meşhur Moskova seferindeki hezimetten dolayı Bonaparte'a sıfır veriyor ve onu küplere bindiriyordu. Bereket versin Neyzen işi tatlıya bağlıyor ve her ikisini askerce selamlaştırarak yanından uzaklaştırıyordu. Bu meyanda saz çalan aşıklar, anlaşılmaz şiirler yazıp Neyzen'e okuyan şairler de vardı. Keyfi yerinde olmak şartıyla onları tahammülle sonuna kadar dinler ve koca bir aferin vererek memnunen geri gönderirdi. Üstadın hayvanlara karşı derin bir merhameti, kedi ve köpeklere ise büyük bir zaafı vardı. Akıl hastanesindeki odasına ikinci gidişimde onu tekir bir kediyle oynarken bulmuştum. Bana takdim etmesi de hayli garipti. "Bunu gördün mü?" dedi. Ben buradan son defa ayrılırken anası gebeydi. Doğurduğunu görmeden taburcu oldum. Bu sefer odama yerleşir yerleşmez tekiri aradım. Bir çare ben yokken kalıbı dinlendirmiş. Bunu da bana yadigar bırakmış. Tekir kedi sanki Neyzen'in anlattıklarını anlıyormuş gibi başını çenesinin altında gezdirerek üstadı adeta okşuyordu. Onun da eli kedinin sırtını sıvazlıyor ve Neyzen sustukça odanın içini memnunluk ifade eden kedi mırıltısı kaplıyordu. Bazı kereler odasına girdiğim zaman Neyzen'i tekirle burun buruna uyurken bulur ve bu manzara karşısında uyandırmaya kıyamayarak karşılarında ses çıkarmadan otururdum. Bana derdi ki, hayvan seven insanlar merhametli, iyi kalplidirler. Benim bu notuma sen de mim koy. Onun akıl hastanesine daha evvelki gelişlerinden birinde beraberinde getirdiği Mernuş adındaki köpeğinin ani ölümü karşısında duyduğu acıyı anlatan şu şiiri bile vardır. Bu engin ayrılık canıma yetti. Başımdan aşıyor kederim Mernuş. Bu yolda yazılmış fermanı kaza, bunu da gösterdi kaderim Mernuş. Bağlanmıştım bütün kalbimle sana. Şu fani cihanı okuttun bana. Sen göçtükten sonra ben yana yana hicranla gözyaşı dökerim Mernuş. Bu yolda cahilim, bildiğim kısa. Sen girdin toprağa, ben girdim yasa. Haklı haksız hatırını kırdımsa, affet günahımı, beşerim Mernuş. Neyzen'in bu Mernuş'a yaptığı cenaze töreni de meşhurdur. Ölen köpeğini ipek gömleğine sararak kucağına almış, doktorlardan bazıları ile beraber hastanede ne kadar akıllı deliler varsa bir alayı vala ile Neyzen'in peşine düşerek Mernuş'u götürüp mezarlığın dışında bir kenara gömmüşler. Üstadın o gün çocuk gibi hüngür hüngür ağladığını ve günlerce de yüzü gülmediğini bu merasimde bulunanlardan bizzat dinlemiştim. Hayvan sevenlerin merhametli olduğunu en evvel bana bizzat kendisi ispat etmişti. Muhakkak ki Neyzen çok merhametli bir adamdı. Cebinde 5 kuruşu varsa kendi ihtiyacını düşünmeden onu rastladığı bir fakire verdiğini çok gördüm. Hatta bu merhameti yüzünden az kalsın beni ona yaklaştıran imkanı da elimden kaçırıyordum. Onu da anlatayım. Bir gün Bermutat not almaya devam etmek üzere hastaneye geldiğim zaman onu karyolasında bağdaş kurmuş otururken buldum. Daha beni görür görmez Mutat'ı hilafına birden parlayıverdi. Yok, not almak, yazı yazmak yok. Kes artık postayı. Adeta afallamış, Eniko'nu şaşırmıştım. Hayatının birinci kısmı olan İstibdat Devri'ne ait notlar günü gününe En Son Dakika gazetesinde tefrika halinde neşrediliyordu. Yazının başında belirttiğim gibi Rasim Usta'dan almıştım bu vazifeyi. Onun pür hiddet bana verdiği ultimatom benden ziyade kıymetli arkadaşımı, yani patronu üzecekti. Mamafi, huyunu az çok öğrenmiş bulunduğum için hiç sebep sormadan, ''Peki üstadım, sen nasıl istersen öyle yaparız. Müsaade edersen biraz dinleneyim, sonra çıkar giderim.'' dedim. Benim bu yumuşak halim onu da sakinleştirmişti. Bana otur diyerek karyoladan kalktı, mangalda demlenen çaylıktan bardakları doldurarak birini bana verdi. Derin birkaç yudum alıncaya kadar hiç konuşmadık. Sonra bardağı yanındaki pencerenin içine bırakıp uzun uzun yüzüme baktı. Ben hala aldığım notlara istinaden yazdığım yazıda acaba bir yanlışlık mı yaptım diye konuşmaya cesaret edemiyordum. O yine birdenbire gürledi. Bu yenirsik mi Rasim'in yaptığı? Kabahatli ben olmadığımı belirten bu meçhul ve kapalı sualden sonra adeta nefes almıştım. Ne yaptı üstadım diye sordum. Daha ne yapacak? Bu kışta kıyamette matbaaya adam gönderdim. Dün buraya çırılçıplak dolaşan bir hasta getirdiler. Zavallının sırtına geçirecek bir paçavrası bile yok. Hastane gömleğiyle geziyor, acıdım. Hademelerden birine izin alarak eline iki pusula verdim. Birini Rasim'e onun vereceği parayla bu biçareye ikinci pusulada yazdığım fanila don ve çorap alacaktı. Rasim pusulamı okumuş. Ben neyzeni görürüm diyerek gönderdiğim kağıdı sepete atmış. İstediğim çok şey olsaydı bu kadar kızmayacaktım. Ne kadar istemiştiniz üstadım? 50 lira. Yalnız 50 liracık. Gönderemez miydi? Hiç ses çıkarmadım. Eğer düşündüğümü söylesem belki yine kızacaktı. Rasim Us, neyzenin arzusunu her zaman isaf eden, hatta hiç karşılık beklemeden ona yıllardan beri hesapsız para veren bir adamdı. Bunu bizzat bana neyzen söylemiş ve Us ailesine olan sonsuz minnet ve sevgisinden uzun uzun bahsetmişti. İstediği 50 lirayı kendisi hastanede bulunduğuna ve hiç masrafı olmadığına göre, belki acele bir ihtiyaç karşılığı görmeyerek o anda gönderememiş olabilirdi. Bunları kendisine anlatsam ihtimal bana da kızacak, onu müdafaa ettiğime hükmedecekti. Sesimi çıkarmamayı daha münasip buldum. O durmadan konuşuyor, hademenin yanında küçük düştüğünden ve hele çıplak hastayı giydiremediğinden çok üzülmüş görünüyordu. Evvela onu teskin edici hikayeler uydurarak teessürünü yatıştırmaya çalıştım. Söylediklerim yalan da olsa hoşuna gider mahiyette idi. Hele bir aralık, peki üstadım. Emrin veçiyle artık yazmayalım. Fakat bu ceza Rasim Us'u değil, her akşam üniversite kapısında senin hayatını okumak için müvezzin gelmesini bekleyen yüzlerce üniversiteli genci üzecek. Öyleyse ne yapalım diye sordu. Eğer muvafık görürseniz daha bir iki tefrika devam eder, Mısır'dan dönerek İstanbul'a ayak bastığın gün birinci kısmın sonu diye keseriz. Vaziyet bu suretle iki taraf içinde suya sabuna dokunmamış olur dedim. Neyzen birinci kısımda hikayesine şöyle başlar. Nasıl ve nerede doğduğumu düşündüğüm zaman, insanlara ve onun kurduğu cemiyete karşı duyduğum küskünlükten bir lahza fari olur. Şairin, Maderle peder olup bahane, sevk etti kaza beni cihane. Beytiyle ifade etmek istediği felsefeye karşı, İçimde saygı ile karışık bir tevekkül bulurum. Çünkü ruhumda cemiyete karşı zaman zaman feveran eden tiksinti ve isyan ne kadar haklı ve köklü olursa olsun, insanlar içinde selim olduğuna inandığım ve bu yüzden sevip saydığım kimseler çok olmuştur. Bunların en başında da Bolu'nun Müstakimler nahiyesinden Abdurrahman kızı Emine Hanım'la Bafralı Kolaylı oğullarından Hafız Hasan Fehmi Efendi gelir. Ben bu iki aziz mahlukun sulbünden 1296 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldiğim zaman birisi çıkıp da kulağıma yeryüzünde beni bekleyen akibeleri fısıldamış olsaydı belki derhal dönmeye yeltenir fakat aynı zamanda iki tesir altında bundan vazgeçerdim. Birisi anamın ve babamın güzel yüzlerdeki riyasız, masum insanlık ifadesi, ikincisi de Ege Denizi'nin doğduğum andan itibaren bütün hayatımda ruhumu kucaklayan nazlı, feşafeşli yeşil enginliği. Böylece Bodrum'da dünyaya gelişini iki zaviyeden memnunlukla kaydeden Neyzen, Bodrum Rüştiyesi'nin baş muallimi, aynı zamanda icazetli ve güzel sesli bir hafız olan babası ile sahildeki evlerinden sabah ve akşam Ege Denizi'nin dalgalarıyla yıkanan kumlara basa basa mektebe gidip gelmeye başladığı sene, bütün hayatında adını soyadı olarak taşıdığı, engin ruhuna yoldaş yaptığı ne ile mehtaplı bir gecede ilk defa karşılaşmış, tanışıp anlaşmışlar. Bunu şöyle anlatır. Henüz 7 yaşındaydım. Bir yaz gecesi akşam yemeğinden sonra babamla beraber Tepecik Kahvesi denilen ve Bodrum ayağının toplantı yeri olan deniz kenarındaki kır kahvesine gitmiştik. Burası etrafı gemi payandaları ile çevrilmiş ve kaba hasırlarla döşenmiş bir meydancıktı. İçlerinde son asrın Osmanlı donanmasında çalışmış denizciler burada buluşur, Ege enginlerinde mehtabın pırıltılarını seyrede ede konuşur, gülüşürlerdi. O gece deniz ayın gümüşten ışıkları ile pırıl pırıl pırıldadığı bir gece, bir aralık oturduğumuz yere yaklaşan iki gölge, yüzlerinde aşkı hüda parlayan iki hayali garip, Hazirun'u selamlayarak bir köşeye oturdular. Bunlardan biri biraz sonra koynundan uzun bir şey çıkardı ve ''Ya destur'' dedikten sonra üflemeye başladı. Yanındaki arkadaşı da yanık ve güzel sesiyle ara sıra gazel okuyordu. Ben babamın dizinin dibinde çocuk ruhumun olanca kudretiyle dikkat kesilmiş bu düdüğü dinliyordum. Dinledikçe de Allahü Alem bir daha aslıma rücu etmemek üzere kendimden geçmiştim. O gece Ege Denizi'nin cavidani dekoru içinde benliğimi saran o lahuti sestir ki beni bugünkü derbeder, ne aradığı ne istediği bilinmez, bazen Eflatun'la boy ölçüşecek kadar akıllı, çok kere de tımarhaneye iltica edecek kadar bedmest Neyzen Tevfik yaptı. O günden sonra Neyzen'de o sesi arayıp bulmak ve tedricen kendisini bekleyen akıbete doğru önce çekingen, sonraları erişilmez adımlarla yürümek bir gaye olmuştu. Evvela bahçeden kestiği bir kamış parçasına sigara kağıdı bağlayarak onu üflemeye başladı. Yine o sıralarda korkunç bir tesadüf kendi tabiriyle akıl hastalarını bağlayan çivilerden birinin yerinden fırlamasına sebep olmuş ve bu hadise çok otoriter, mutasip bir zat olan babasının baskısını gevşetmesine, anasının da bütün ömrü sonsuz bir şefkatle oğlunu kendi havasına terk eylemesine kâfi gelmişti. Bu mahim hadiseyi de yine ondan dinleyelim. Babamın okuyup adam olmam hakkındaki emelleri, benim kabiliyetsizliğimden ziyade, kader denilen nesnenin ben daha küçükken, evvela şuurumun bir burcunu yıkmak, daha sonraları da muhtelif sebep ve tesirler altında ruhuma derbederliği aşılamak suretiyle oynadığı oyunla daha başlangıçta akamete uğramıştı. Henüz mektebe yeni başlamıştım. Bir akşam paydos olmuş, ben babamla beraber eve gitmek üzere yola düzülmüştüm. Tam çarşı hizalarına geldiğimiz sırada uzaktan akseden davul zurna sesleriyle durakladık. Ben daha o yaşta bile musikinin meclubu, çılgınca zebunu idim. Babamı elinden çekerek çalgı sesinin geldiği tarafa doğru adeta sürüklüyordum. Nihayet alayın ucu köşk, içi meydanında göründü. Biraz daha yaklaşınca zurna ve lavutaların ahengine tempo tutan davul tokmakları sanki hep birden kafama inmeye başlamıştı. Yaklaşan kalabalığın ellerinde 10-15 sırık, sırıkların ucunda da kesik insan kafaları vardı. Gözlerim dehşetle yuvalarında fırlamış ve ben çığlığı basmıştım. Şaşıran babam, güya o feci manzarayı bana daha fazla göstermemek için önünde bulunduğumuz demirci dükkanının içine dalıvermişti. Halbuki olan olmuş ve çocuk ruhumda müthiş bir kasırga kopmuştu. Eve dinmeyen titremeler içinde getirildim ve birçok korku ilaçlarından geçirildim. Fakat heyhat, şuurumun bir burcu göçmüş, akıl tahtamın bir çivisi demirci dükkanında düşüp kaybolmuştu. Bundan sonra Neyzen'de gayri tabii bir durgunluk başlamış, ve bu hal birkaç sene sonra babasının nakli memuriyet ettiği Urla'da saray nöbetleri halinde uzun müddet devam etmiştir. Annesi tarafından berayi tedavi İstanbul'a getirilmiş, fakat ne doktorlardan ne de hocalardan istifade mümkün olmamıştır. Hülasa koca Neyzen çocukluk devrinden gençlik çağına böyle bir ruh haletiyle malul olarak girmiştir. Urla'da tamamen serazat bir hayat yaşamaktadır. Henüz 13-14 yaşlarında dağda, kırda avlanmakla vakit geçirmektedir. İşte bu sıralarda Urla çarşısında önünden geçtiği bir berber dükkanından kulağına akseden bir ney sesi, onu ilk hocası Berber Kazım Ağa ile karşılaştırmış ve bütün hayatına istikamet veren ilk ciddi adımını neyzenliğe doğru Urla'da atmıştır. Disiplinli tahsil ve terbiyeye karşı ilk ruhi isyanı da bunu takip eder. Bunu da Neyzen şöyle anlatıyor. Babam son bir ümitle beni o zaman yeni açılan İzmir İdadisi'ne Leyli olarak yazdırdı. Daha sınıfın kapısından girip bir sürü kalabalıkla karşılaşır karşılaşmaz kendimi koyun ağılına kapatılmak istenilen bir boğa durumunda görmüştüm. Dört duvar arasında ve bu kalabalık içinde kapalı kalmak benim mevcudiyetimi duyduğum andan beri Ege Denizi'nin enginlerinde, Urfa'nın dağ ve kırlarında başıboş, kayıtsız yaşamaya alışmış ruhum için dayanılmaz bir eza hükmünde idi. Ben buna katlanmak istesem bile ruhum isyan edecekti. Nitekim çok sürmedi, saray nöbeti şeklinde kendini gösteren bu isyan tekerrür ede ede, müdürü de hocaları da arkadaşlarımı da bıktırmış ve bir ay içerisinde beni mektepten kapı dışarı ettirmişti. Mamafi ben bu akibetten müteessir olmamış değildim. Kolumun altında bir kerecik olsun açmaya vakit bulamadığım zavallı kitaplarımla eve döndüğüm zaman anacığımla beraber ben de ağlamıştım. Fakat döktüğüm o gözyaşları mektepten çıkarılmış olmaktan ziyade ana ve babacığımın okuyup adam olmam hakkındaki son ümitlerini de suya düşürmüş bulunmaktan mütevellit çok içli bir teessür nişanesiydi. Bundan sonra neyzeni bir sabah ceketinin altında sakladığı ney ile İzmir Mevlevihanesi'nin yolunu tutmuş görüyoruz. Bu onun evden kaçarak hayata attığı ilk macera adımıdır. Mevlevihanede merdiven ayağına ilişerek Şeyh Nurettin Hazretlerinin karşısında korka korka üflediği Hicaz Peşrevi imtihanı kazanmasına kâfi gelmiş ve Şeyh'in emriyle kardeşi Neyzenbaşı ve Üstad Cemal Bey o günden itibaren küçük Neyzen'in hocalığını deruhte eylemiştir. Şimdi o, İzmir Mevlevihanesi'nin gönüllü çömezi ve Neyzen Cemal Bey'in çalışkan bir talebesidir. O tarihte dergah, İzmir münevverlerinin daimi bir içtimagahıdır. Tanınmış bütün mütefekkirler, edipler, şairler ve en benam alimler, her pazar ayinden sonra Şeyh'in biraderi Cemal Bey'in dairesinde toplanmakta ve devrin saz ve ses üstadlarının da iştirakiyle emsalsiz meclisler kurulmaktadır. Şiir ve edep, ilim ve irfan mensuplarından eşrefler, Tokadizade Şekipler, Tevfik Nevzat, Abdülhalim Memduh, Hüseyin Ahmet, Bıçakçızade Hakkı, eski Bağdat hakimi, o sırada avukat, Bektaşi Şeyhi Ruhi Beyler, Almenaklı Hasan Rüştü hocalar, saz üstadı Santo, Tamburi Ali Efendi merhumun arkadaşı, meşhur Kemani Yaşuva, Salomon Elgazi, bu tarihi meclislerin başlıca simalarıdır. İşte Neyzen, evvela kahve taşımaktan başlayarak yavaş yavaş bu kıymetlerin arasına sokulmuş ve az zamanda zekası ve sevimliliğiyle hepsinin ayrı ayrı dikkat ve teveccühlerini çekerek kapı arasındaki yerinin iç tarafa naklini temine muvaffak olmuştur. Bir taraftan edebiyat mevzuundaki sohbetler, okunan şiirler, istibdat aleyhindeki hicivler hafızasına yerleşirken, bir taraftan da başta hocası Cemal Bey olduğu halde, musiki üstadlarının verdiği ziyafetlerle kulağını ve ruhunu doldurmuş ve 3 sene zarfında kapabildiği her şeyi sanki yutmuştur. Şair Eşref'in hicivlerini tekrarlaya tekrarlaya da hürriyet aşıklığı, İstibdat düşmanlığı varlığına büsbütün silmiştir. Fırsat buldukça bu zevatın hepsinden bir marifet kapmakta, bilhassa Ermanaklı Hasan Rüştü Hoca'dan Türkçe, Arapça ve Farsça ders almaktadır. maddi manevi masariyetlerle geçen bu 3 yıl sonlarına doğru tam büyüklerin küçük dostu payesine erişmiş, hocası Cemal Bey ile beraber İzmir Yüksek Sosyetesi'ne girmeye, Uşakizade, Muammer ve Yasinzadeler gibi memleket eşrafının konaklarında yer almaya başladığı bir sırada, babası karşısına dikilerek onu İstanbul'a medrese tahsili için göndermek fikrinde taannüt eylemiştir. Babasını çok sayan ve onu ikna edemeyen ve nihayet sırtında latası bir cübbe, başında ince burma bir sarık, öne doğru yan kondurulmuş koyu renkli fesinin kenarına kıvrılmış kıvır kıvır saçları ile 19 yaşında kara yağız bir delikanlı olarak İstanbul rıhtımına ayak basmak zorunda kalmıştır.